Profesör Doktor Duygu Bazoğlu Sezer. Şu anda ben Ankara'da, Amerika'da eğitim aldım. Amerika'da çalıştım uzun yıllar. Oradan Türkiye'ye döndükten sonra Bilkent Üniversitesi'nde çalıştım. Orada Uluslararası İlişkiler bölümünü kurdum 20 sene önce. İşte fakat son 3 sene önce İstanbul'a nakledip şimdi Acıbadem'de Doğuş Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler'de bu yaşta halen hocalık yapıyorum. Evet, severek de yapıyorum bunu. Türk gençliğine bu konuda yol gösterebilmek, eğitimlerine katkıda bulunmak ve biraz da yani şunu da yapmadığımı söylemem lazım. Memleket sevgisi ve insanlık sevgisi aşama. Yani ben sadece kitap bilgisi vermek olarak görmüyorum şeyimi, rolümü, görevimi, varoluş nedenim benim biraz da insanların çevrelerini sevmek. Bu çevre ilk çevrede memleket. Ondan sonra büyük dünyadır. İnsan sevgisini aşılamak. Bu yolda gençlere bir miktar işte ışık açmak. Aydınlığı, bana göre aydınlık olan bu sevgi, insan, memleket ve insanlık sevgisini aşılamayı arzu ediyorum ve buna da çalışıyorum.
Çok teşekkür ediyorum. Birinci yılımızı kutladık. Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz.
Bu kadar güzel, mutlu bir günde tabii ki söylemek isterim. Ben de en iyi dileklerimi iletmek isterim kurucularınıza, orada çalışanlara ve sizin izleyicilerinize ve bol bol bizi güzel haberlerle, değerli haberlerle bilgilendirmeniz benim için, benim yani kişi olarak en çok arzu ettiğim bu kanallardan sağlıklı, doğru bilgi alıp ona göre bizim enforme olmamız ve kararlarımızda bizim yardımcı olmamız, eminim bunları da sizin idealleriniz arasında ve çalışma yöntemleriniz arasında bu ilkede vardır. O bakımdan sizi çok kutluyorum ve uzun ömürlü olmanızı diliyorum.
İnşallah. Efendim, Orta Doğu'da biliyorsunuz büyük bir problem var. Ülkeler arasında İran, İsrail, Filistin, şu anda
tabii,
Suriye'de
tabii.
problemler Hı-hı. var. Bu problemlerin giderilmesi için neler yapılabilir? Ve Türkiye'nin bu problemleri çözmede arabulucu rolünün de güçlendirilmesi için neler yapılabilir?
Yani siz o kadar böyle ağırlıklı bir ve karmaşık bir soruyu bana böyle sordunuz ki neyse, herhalde bana güveniyorsunuz ki sordunuz. Onun için size teşekkür ederim. Yalnız gerçekten çok sor bakın işte biliyorsunuz bu iş İran konusu. İran konusu başlı başına bir konudur esasında. İsrail'in Orta Doğu'daki konusu, sorunu, Orta Doğu'daki bu bölgedeki rolü, şu ana kadar yaşanmışlıklara da bakarak başından beri sorun olmuştur. O bakımdan bakın, İsrail 1948'de kuruldu. Bugün aradan geçen şu yarım asırın ötesindeki sürede çözüm bulunmadı. Bilakis halen ciddi derecede kan akmaya devam ediyor. O bakımdan bunlar için ne gibi soru? İran sorunu devrimden itibaren özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile süre gelen bir düşmanlık var. Bu da 1980 yılında, 78-79 yılında orada onların ihtilali oldu. İslami devlet kuruldu, cumhuriyet kuruldu. Bunlar böyle kısa sürede şey değil. Uzun vadeli baktığımızda tabii komşu ülke olarak Türkiye'nin ve bölgenin belli başlı güçlü ülkesi olarak, yani güçlü derken maddi manevi anlamda bahsediyorum. Bu ülkelerin bazıları Türkiye'den zengin bildiğiniz gibi çünkü petrol üreten ülkeler. Ama Türkiye'nin ciddi de bir dünya politikası açısından ciddi bir konumu var. Nedir o? En büyük zenginliği Türkiye'nin Doğu ve Batı arasında ki konumudur. Ve bu Soğuk Savaş yıllarında bir şekilde değerlendirildi ve bana göre de çok doğru olarak Batı dünyası içinde yer alarak değerlendirildi. Çünkü Türkiye o zaman tehdit altındaydı. Ciddi bir tehdit altındaydı. Hem savunma açısından, yani askeri açıdan, hem ideolojik açıdan. Fakat tabii o dönem geçti. Ama o dönemden miras kalan bazı kuruluşlar var ki, bazı bağlar var ki bunlar Türkiye'nin zenginliğidir. Bunun yanında Türkiye'nin tarihten ve bölge ülkesi olmasından gelen zenginlikleri var. Demek ki Türkiye çok maddi ve manevi güç kaynakları olan, zenginlikleri olan, özellikleri olan bir ülke, herhangi bir bölge ülkesi değil Türkiye.
Osmanlı'nın
torunu olduğumuz gibi bir de modern Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti'nin tecrübesini yaşamış aşağı yukarı 100 yıla yakın bir zamandır. Yani 19. yüzyılı, 20. yüzyılı pardon, aşağı yukarı bu çağı yakalamak diye bunu hiç unutmamak lazım. Çağı yakalamak üzere bir sürece girmiştir, bir mücadeleye girmiştir ve burada çok büyük Atatürk'ün önderliğinde oldu. Yani Atatürk ve kadrosu, Atatürk'ün çevresindeki kadro ona destek verdiği için ve Türk halkı da buna destek verdi. Yani Atatürk'ü benimsemiş bir topluluk var burada. Bunu hiç unutmayalım. Bazı gelişmeler bize bunu unutturuyor olabilir de bakınız Türkiye doğunun ve batının, yoksa batının içinde Türkiye kalamaz. Yani Türkiye'nin bu son 50-60 yıllık kazanımları Türkiye'ye bugün Orta Doğu'da özel yapmaktadır. Türkiye'nin demokrasisi, Türkiye'nin insan hakları son 5-10 yılın kazanımı değildir. Bu ta 50 sene önce başlamıştır ve hatta Türkiye Cumhuriyeti ilk kurulduğu zaman amaç demokratikleşmeydi. Yavaş yavaş zaten pek çok yerde, şimdi bana bir İngiliz, pek çok yerde bu süreç olarak gerçekten demokrasi böyle pat diye elimizde diyor bir elma armut filan değil. Yani zamanla gelişen, zenginleşen. Amerika ne zaman tam demokrat oldu? 4 sene önce Obama'nın başkanlığını aldığı zaman devletin en tepesine gelme durumunu, ortamı yakalandığı zaman oldu. Bakın Amerika'da da hiçbir yerde, İngiltere'de de böyledir. İngiltere'deki demokratikleşme ta 13. yüzyıldan başlar. Bilmem 17. yüzyıla kadar, 18. yüzyıla reformlar. Kadın hakları 1928'de İngiltere'de, daha doğrusu Britanya'da, Birleşik Krallık'ta kabul edildi, biliyor musunuz? 1928 yılında kadın hakları. O bakımdan Türkiye'nin demokrasisi köklüdür ama aşama aşama. Bugün çok daha olgun bir noktaya gelmiştir. İşte bildiğimiz gelişmeler var. Sivilleşme, bunun yanında insan haklarına daha ciddi, azınlık haklarına ciddi olarak eğilme, bunların yasaların korunması, altına alınması ve
dinimizde
bize
de var zaten. Azınlıkları korunması, Musevilerin,
zaten bunlar tarihte de var. Hani bir millet sistemi vardı. Millet sistemi belli, yani bilinçli olarak azınlık haklarını koruyalım diye geliştirilmedi. Ben çünkü o konuyu da epeyce etüt ettim. Bizim bu millet sistemi nedir? Azınlıklar ayrı ayrı otururlardı ama kendi kültürlerini yaşarlardı. Onlardan o hakları alın ama orada bir ayrılık vardı. Şimdi halbuki bizim istediğimiz azınlık ve çoğunluk birbiriyle beraber yaşasın. İç içe yaşayabilecek demokratik ortamı ve barış ortamında yaşayın. Ve Türkiye bunlara sahip. Onun için Orta Doğu'da Türkiye'nin çok ciddi, eğer bu doğru iletişimi anlatılırsa, yani şimdi bizim bir eski Osmanlı imajını yaratmadan bunu yapabilmemiz lazım. Yani hani Türkiye ne yapabilir dediniz de
değil ama hayır. Barışa, dostluğa dayalı bir Türkiye'nin liderliğinde bir birlik olabilir.
Siz bunu işte öyle güzel sordunuz. Türkiye ne yapabilir? Türkiye bu zenginliklerini, bu tecrübelerini masaya getirir ama zorla değil, tamamıyla diyalogla ve istekle, gönüllü olarak. O bakımdan kimsenin de iç işlerine karışmadan, çünkü artık biz onlara karışmayacağız, onlar da bize karışmayacak. Onlara saygı duyarak, sevgi duyarak, ama bu üstünlüklerimizi, çünkü bizim kazanımlarımız var. Zengin, üstünlük demeyeyim, yanlış bir terim o. Zenginliklerimizi, bu kaynaklarımızı dostlarımızla, çevredeki komşularımızla paylaşarak barışçı bir Orta Doğu'nun inşasına çok ciddi katkıda bulunabiliriz. İnşallah. Yani çok uzun söyledim belki ama
yok, çok bunu
bana söylemek fırsatını verdiğiniz için de kanalınıza, size çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Oldu. Başarılar dilerim.